Ayrım 4. Sayfa 59. Gece yarısı. İndim yataktan, Hela'nın yanındaki boş masaya gidip oturdum. Ne mümkün yalnız kalmak. Ömer az önce yazdığı şiiri okumak için geldi oturdu yanıma. Ömer devrimci ya, bildiği bütün sloganları alt alta sıralamış, yazdığını şiir olduğunu sanıyor. Çok kötü olduğunu söyledim. Yazdığı iki de öykü varmış, aldırmadım. Herhalde o öyküler de öyledir. Defterime bir şeyler yazacağımı söyleyip savdum başımdan, zor kurtuldum. Çok zor burada bir şeyler yazmak. İnsan bir başına kalamıyor. Yazmak sessizlik istiyor, yalnızlık istiyor. Her an, her şey insanın dikkatini bölüyor. Ancak kısacık notlar alınabilir, ben de onu yapıyorum. Güle yazdığı mektuptan, saat 00:30. Güneş batmak üzereydi. Burada gerçi pek çok kişinin ağabeyiydim. Çok yaşlar bile bana böyle sesleniyor. Ama dostum diyebileceğim kişiler yine de biri ikiyi geçmiyor. Biri İlhan, benim yaşlarımda. Biri Raşit, benden oldukça küçük. Bir de Ali'yi anmalıyım. Altın yürekli bir Kürt. Güneş batmak üzereydi. Yüksek duvarlı avluda, duvar dibine yere oturmuş konuşmuyor, düşünüyorduk. İlhan, Raşit, ben. Birden postacı er, koğuşların beton avluya açılan kapısında elinde mektuplarla göründü. Az sonra Ali, postacı Erden aldığı bir mektupla geldi. Açtım zarfı, Erdalcan diye başlayan mektubunu okudum. Ne güzel tatilden dönmek, denizin, kumun, güneşin bütün bedene sinen tadını iliklerime kadar etimde, kemiğimde hissettim. Haziran bitmek üzere. Güneş alabildiğine cömert. Yarı belden yukarımız soyunu kuvolta atıyoruz avluda. Sözde güneşin tadını çıkarıyoruz. Kuzum nereden çıktın sen Allah aşkına? Niye yani? Kimsin sen? Yemekten önce buz gibi bir martini diyorsun. Dünyanın en güzel martinisini ben yaparım diyorsun. Yeter, yeter, yeter. Ruhi Koç, 15 yıl 4 ay. Sarp Kuray, 8 yıl 8 aya hüküm giydiler. Dün gece çok geç yattıklarını biliyorum. Bütün geceyi savunmalarını hazırlamakla yazı makinesinde temize çekmekle geçirmişlerdi. Sabah erkenden ayaktaydılar. Erkenden tıraş oldular, ayakkabılarını parlattılar, ceketlerini giydiler. Sarp kravat bile taktı. Öğlene doğru döndüklerinde yine de umutluydular. Savunmalarını yüksek sesle okumuşlar. Savcı 7 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiş. En çok 7 yıl yerim diyordu Sarp. Karar saat 16'da okunacaktı. Saat 15'te alınıp götürüldüler. 17:30'da döndüklerinde yıkılmışlardı. Her iki koğuşta da şok etkisi yarattı bu olay. Kimse beklemiyordu bu kadar vahşice cezalandırılmalarını. Ruhi'nin savunmasını mahkemeye gitmeden önce okumuştum. Öğle yemeğinden sonra da Sarp kendi gelip okudu savunmasını yatağımda. Yine de yürekli çocuklar. Gece Sarp yine yatağıma geldi. Oturduk konuştuk. Şaşkın tabii ama Yargıtay'dan çok umutlu. Oradan geçmez bu karar diyor. Akşamüstü ansızın bir yoklama. İkinci koğuştan Yalçın Cerit, Osman Sakalsız, Nurettin Pirim, bizim koğuştan da Necat Öktem. Görevliler hepsini ara koridorda yan yana sıraladılar. Önce üstlerini başlarını, daha sonra gidip yataklarını, çantalarını aradılar. Tabii bir şey bulamadılar. Aradıkları neydi acaba? Türkiye İşçi Partili Şaban Erik'le Sait Çiltaş'ı da götürmüşler. Nereye kimse bilmiyor. Sarp'la Ruhi görmüşler götürüldüklerini. İyi ki atmışsınız bizi Türkiye İşçi Partisi'nden. Boku bokuna sizin belanıza ortak olacaktık dedim. Osman Sakalsız'a güldü. Bugün görüş günüydü. Ne güzeldi. Annem, babam, karım, üçü birden gelmişlerdi. Çift kat cam bölmeli daracık görüşme odasında seslerimizi duyurabilmek için bağıra bağıra bir şeyler konuşmaya çalıştık. Onlara kendimi çok iyi, moralimi oldukça yüksek göstermeye çalıştım. İlk anda başardım da. Ama köpeğim Cimbo'nun ölümünü öğrenince çözüldüm. Kendimi tutamadım, ağladım orada. Çözülüşüm yalnızca Cimbo'nun ölümüne miydi? Demek sandığım kadar dirençli değilmişim. Kurt adlı öykümü bu olaydan sonra yazdım. Döndüğümde deniz gezmişi bizim koğuşta buldum. Nurhak'ta yaralı olarak yakalanan Mustafa Yalçıner'in başucundaydı. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Bu onun ikinci görüşüm. Yakalandığının ertesi günü gazetelerde boy boy yayınlanan fotoğraflarındakinden daha süzgün. Uzun süredir güneşsiz kaldığı belli, zayıf, beyaz. Yakalandığı gün üzerinde olan yakası hüküklü, yeşil parkasını giymişti yine. Sonra nöbetçi yüzbaşı girdi içeriye, yumuşak sesle bir şeyler söyledi Deniz'e. Direnmedi Deniz. Kalktı. Birlikte koğuştan çıktılar. Gardiyanların dışarıda azarlandığını duydum. Ruhi Koç'un sabah uyanınca bağıra bağıra söylediği bir günaydın var. Ulan Mao! Ulan Mao Zedong! Emperyalizmi bize kağıttan bir kaplan diye yutturdun diye başlıyor. Sonra basıyor sövgüyü. Uy anını avradını sikeyim emperyalizm. Şimdi hapishanede en çok duyulan sövgü bu. Bugün saat 11.40'da cezaevindeki siyasi tutukluların toplam sayısı 198'di. Gece bu sayı arttı. Bizim koğuşa 3, öbür koğuşlara 2 kişi daha geldi. Toplam 203. Dev gençlerin sayısı da giderek artıyor. 2 gündür karate çalışıyoruz. Ziraat Fakültesinde öğrenci olan Turan çalıştırıyor. Karate öğretmeniymiş. Atilla Sarp'la İlhan Kalaylıoğlu bizim koğuşa geçtiler. İkisine de birer yatak ayarladım. İlhan yanımdaki yatağa yerleşti. Atilla da 2 yatak ötemde. İkisini de bizim yemek masamıza aldım. Bizim masada değişik kesimlerden insanlar var. Proleter Devrimci Aydınlık'tan Gün Zileli, Tip Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nejat Öktem, Kurtuluş Grubu'ndan İlhan Kalaylıoğlu, ayrıca Atilla Sarp, Askeri Tıbbiye'den Kovulma, Sivil Tıp 5'ten Gürkan, Erkek Teknik Öğretmen Okulu'ndan Fikri Aytan, Dil Tarih Coğrafya'dan Öğrenci Birliği Başkanı Ömer Özdal. İyi bir dostluk havası var masamızda. Atilla da, İlhan da ikinci koğuşun bitmeyen sövgülerinden, tutarsızlığından, gürültüsünden, pisliğinden kaçıp bize geldiklerini söylüyorlar. Atilla'ya iç çamaşırıyla bir havlu verdim. Geç saatlere kadar konuştuk. Karıma yazdığım mektuptan. Yaralı arkadaşımız gece yine kıvranmaya başladı. Çok acı çekiyor. Baktık olacak gibi değil. Gardiyanı uyandırdık. Nöbetçi subayı haber vermesini söyledik. Astsubay geldi. Durumu anlattım kendisine. Beni alıp nöbetçi binbaşının odasına götürdü. İyi bir insandı binbaşı. İlk görüyorum. Yeni biri. İlgiyle dinledi beni. Yarın Mustafa'yı hastaneye kaldırtacağını söyledi. Başka bir koğuşta da Doktor Uğur Celasun var. Bilirsin, Spiker Zafer Celasun'u. Uğur onun kardeşi. Onun adını verdim binbaşıya. Hemen koğuşundan alıp getirdiler. Hapishanenin eczan dolabını karıştırıp bir ilaç buldu Uğur. Gelip Mustafa'ya ağrı dindirici bir iğne yaptı. Mustafa yatıştı biraz. Binbaşı Mustafa'yı Gülhane Hastanesi'ne yatırtacağını söyledi. Hemen hastanede bir tanıdık doktor bulmalısın. Bu mektubu alır almaz Doktor Melahat Hanım'ı bul. Onu Gülhane'de tanıdıkları çoktur. Mustafa ile ilgilensinler. Bana biraz daha sevebileceğim kitap getir. Bilirsin sen onları. Karıma yazdığım mektuptan. Belli olmaz, hastaneye falan kaldırmazlar Mustafa'yı. Doktor Uğur bir ilaç adı verdi. İyesilin vitamin. İlacın adını doğru yazdın mı acaba? Mustafa'ya iyi gelirmiş bu ilaç. Elimizdeki ağrı kesici de tükendi. Yine bir yolunu bulup ulaştırmaya çalış. Getireceğin ilaç ona ancak 4 gün yetecek. O ilaçtan 2 kutu daha gerekli. Mustafa iyi değil. Kolu çok şişti. Durumunda kötüleşme var. Kendini toparladı ama ağrıları arttı. Koltuk denikleriyle de basamıyor yere. Herhalde yaralarda iltihaplanma başladı. Önlememiz gerekiyor. Onu hastaneye kaldırmaya çalışıyoruz. Gülhane Hastanesi'nde tanıdığın doktor var mı? Kim? İlhan'ın da ayağı iyi değil. Sanırım onun da hastaneye kalkması gerekecek. Dün oturdum, inatla ilk öykümü yazdım. Adı Kurt. Bugünlerde yayınlanması güç bir öykü oldu. Bütün gün bir öykü yazmış olmanın mutluluğuyla dolaştım. Güzel yanı da şu, 2-3 arkadaşı okudum. Anladılar, beğendiler. Sevindim. O iç rahatlığıyla buldum geceyi. Özlemişim öykü yazmayı. Nicedir ara vermiştim. Tuttuğum günlük notlar, yazdığım mektuplar beni öykü yazmaya yöneltiyor olmalı. Gün hızlı geçti. Halk oyunlarına başladık. Bir ekip oluşturduk. Mecid diye bir arkadaş öğretiyor. 10-12 kişiyiz. Sarp Kuraylı, Atilla Sarp da var ekipte. Sarp cezayı yedikten sonra böyle uğraşlara daha çok ilgi gösterir oldu. Anlıyorum onu. Bugün karımla evlenişimizin 5. yılı. Ömer Aslemen'le konuştum. Karıma telefon edecek. Yazdığım bir sayfa mektubu telefonda okuyacak. Mektupta yarın görüşe gelirken bir de satranç takımı getirmesini istedim. Ömer Aslemen iyi bir insan. Sarışın, biraz utangaç. Teğmenlerin hepsi iyi. Bizlere daha yakınlar. Yattım, uyuyamadım. Garip bir yorgunluk çöktü üstüme. İzin verselerdi de bu gecelik evimde olsaydım. Saçmalıyorum, içerideyim işte. Kapatılmışım. Gereksiz duygulanmaların yeri değil burası. Paul Elliot'un dizeleri geliyor aklıma. Kapılar tutulmuş, neylersin? Neylersin? İçeride kalmışız. En çok da meraklı gözlere sinir oluyorum. Bu sarı deftere kendimce bir şeyler yazmaya çalışırken, bir elimle de yazdıklarımı o gözlerden gizlemeye çalışıyorum. Şu satırları yazarken karşımdaki okumaya çalıştı. Bir şey anladı mı acaba? Yok, bu iş bugünlük burada biter. Gül'e yazdığım mektuptan, nasıl dolu, dop dolu bir akşamı da birlikte getirdin. Yemek sonrasıydı, tatsız tuzsuz, kıymalı bir kabak yemeği, ardından kupkuru bir bulgur pilavı. Koğuş nöbeti tutan arkadaşlar masaları topluyor, ortalığı temizliyorlardı. Biz de her zaman olduğu gibi yataklarımıza çekilmiş 19 haberlerini bekliyorduk. Posta Cengiz, o da tutuklar. Senin kısa mektubunu getirdi, hemen açtım okudum. Sonra uzun uzun haberleri dinledik. Birden idareden çağrıldım. Gittim, demir kapının kilidi açıldı. Dışarı alındım, idare odasına girdim. Komutan Yarbay elinde daktilo ile yazılmış uzun bir mektupla karşıladı beni. Daktilo harflerinden ilk bakışta senden geldiğini anladım. Mektuplar okunur burada. Hem gelenler hem gidenler. Bir takım cümlelerin altı çizilmişti. Onların ne anlama geldiğini sordu bana albay. Doğan Avcıoğlu'nun hanımının kocasına özel yemekler yapıp yollayışına kızdığını anlatıyordun. Ki ben ne Doğan Avcıoğlu'nu ne de karısını tanırım. Tanışmayız. Ama bildiğim kişiler. Bu arada aramızda Anadolu'dan gelmiş harçlığı, sigara parası olmayan arkadaşlara insanca bir yardım yapmak gerekirse bunu nasıl, ne yoldan yapabileceğini soruyordun. Ancak mektubun o bölümü aydınlık, anlamını açıkça belirtir nitelikte değildi. Ben de bu cümlelerden anladığımı anlattım komutana. Yarbay teşekkür etti, verdi mektubu bana. Döndüm koğuşa, çaylarımız da gelmişti. İlhan önceleri öbür koğuştaydı, onu bizim koğuşa aldım, yanımdaki yatakta yatıyor. İlhan'a okuttum mektubu, önce bayıldı, sonra da Raşit'e okuttum. Raşit'e oğlum derim, sen onları tanımıyorsun ama onlar seni tanıyorlar mektuplarından. Belki bir akşamüstü Ankara Bozkırı'nda hem de güneş batarken göl başından sonra Konya yolunda, öyle mi? Şimdi dışarıda olsaydım, yıllar yıllar önce Yalnız'ın günlüğü başlıklı bir dizi anlatı türündeki yazılarımı arar, bulmaya çalışır. Bulursam Bozkır üzerine uzun uzun çektiğim övgüleri yüksek sesle okumak isterdim sana. Sever miydin onları bilemem. Daha da önemlisi bunca yıl sonra ben kendim nasıl bulurdum o yazıları? Şöyle diyorsun mektubunda. Bozkır'ı sever misin? Denizde, dağda, ovada, her yerde güneş bir bahçe güzel batar ama ille Bozkır'da batışı gibi değildir hiçbir yerde. Yanılıyorsun. Mahpushanede güneş güzel batmaz. Ahmet Arif'i hatırla. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun kar etmez. İnceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök menekşe. Oysa burada ne üç dal gece sefası, ne üç kök menekşeyi barındıracak bir avuç toprak var. Demir parmaklık bir beton koğuş, 10 adımlık bir koridordan sonra da günün belli saatlerinde çıkılabilen beton bir avlu. Burada 4 beton duvar ortasında, apandisit kadar küçük bir avluda, üzerinde mendil kadar bir gökyüzü varken, hangi güneşin batışını gözleyebilir, hangi bozkırı yaşayabilirsin? Güneş yok burada reis, ne doğan ne de batan güneş var. Bozkır zaten bizim içimizde. Ekmek kesilmez mahpushanede, bilir misin? Ekmek elle bölünür, parçalanır. Alat-ı katıa, yani kesici aletler yasaktır bize. Bütün yemekler de kaşıkla yenir. Çatal, bıçak ancak sizler gibi özgür insanların masalarını süsleyen gereçlerdir. Yine de bizler burada, kantine gidilirse, sıraya girip alabilirsek, kuru soğan doğrayabilir, hıyar soyabilir, domates kesebilir, nefis salatalar yapabiliriz. Uyuyanlardan biri düş görüyor olmalıydı, bağırdı, haykırdı uykusunda. Bütün koğuş fırladı, kalktı ayağa. Kalktım, çevirdim arkadaşı yatağında. Uyandı bir an, şaşkın şaşkın baktı boşluğa. Yine uyudu. Adı Cumali. Sinekler hiç rahat vermiyor. İçerisi nasıl kara sinek dolu bilemezsin. Şu anda masanın üzerinde, hiç abartmadan söylüyorum, 50'ye yakın sinek var dersem, koğuşun sinek bakımından yoğunluğunu biraz olsun canlandırabilirim gözünde. Boyuna da çiftleşiyor hergeleler. Doğanın diyalektiği. Evet, bir soruna yanıt vereyim. Koğuşlarda harçlığı, sigara parası olmayan arkadaş yok sayılır. Kimseyi bu durumda bırakmıyoruz. Daha da ötesini söyleyeyim. Az ötemizde 2 numaralı bir mahpushane daha var. Bugün orada 2 kişinin çok parasız olduğunu öğrendik. Hemen 1. 2. koğuşlardan para topladık aramızda. Yarın 100 lira gönderiyoruz onlara. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Ama ille de yardım etmek istiyorsan bizim koğuşta Ali Demir adına para gönderebilirsin. Sana geçen mektubumda yazdığım Ali eşsiz bir insan. 16 kişilik fukara bir topluluğun ortak kasasını o yönetiyor. Karıma yazdığım mektuptan. Mustafa'yı dün akşam bizim koğuştan aldılar. Hastaneye götürüyorlar diye sevindik, değilmiş. Denizlerin koğuşuna taşımışlar. Durumunda gözle görülür bir düzelme vardı. Koltuk değneklerini kullanarak gitti, çok sevinçliydi. 2. görüşme günü. Ömer Teğmen telefon etmemiş, edememiş anlaşılan. Karımla annem geldiler. Onlar gittikten bir saat sonra Ömer teyzem beni çağırdı. Telefon edemediği için özür diledi. Karın bıyıklarımı görünce battaniye gibi dedi. Garip bir benzetme. Karşı çıktı, direndi bıyıklarıma. Oysa kesebileceğimi bilse direnmezdi bu kadar. Karım dergiler getirmiş. Bir iki yazı okudum, sarmadı. Şimdi dergiler elden ele. Mecit gitti. Halk oyunları serüveni de böylece bitmiş oldu. Delilo adlı bir oyunu öğrenmiştik. Harika bir oyundu. Gün bitmek bilmedi. Gece birden kızımın artık beni unutmuş olabileceği düşüncesi canımı sıktı. Karıma kısa bir mektup yazıp sordum. Bugün tutuklu erlerin koğuşuna girdim gizlice. Gelip biri haber verdi. Denizler avludaymışlar. Erlerin koğuşunun demir parmaklıklı pencereleri onların çıktığı avluya bakıyor. Deniz gezmiş, Yusuf Arslan, Mete, Hacı Tonak pencereye sokuldular. Konuştuk. Kor Koçalığa sordum. Uyuyor dediler. Uyandırın dedim. Kor da geldi. Çok severim onu. Sinan Cemgil ile Kor Koçalak birlikte karımın eczanesinin iç dekorunu yapmışlardı. Yaşasaydı da keşke Sinan Cemgil'i de sorabilseydim. Haber almışlar. Sarp Kuray ile Ruhi Koç da geldiler yanıma. Denizler işin dalgasında gibiler. İşi oluruna bırakmışlar sanki. Mahkemeye güvenimiz yok. Kesin yok dedi Deniz. Gerçekten zayıflamış. Oysa Yusuf taş gibi. Hiçbir şeyi kalmamış. Mustafa Yalçıner de iyiymiş. Onu iki gün önce almışlardı bizim koğuştan. Koltuk değnekleriyle gitmişti. Voleybol bile oynamaya başlamış. Siz bizi yargılayamazsınız. Asıl bizim sizi yargılamamız gerek diyeceğiz mahkemede diyor Deniz. Selda mı? Sevda mı adını pek anlayamıyorum. Bugünlerde radyoda incecik, uzak sesli bir kız. Batı çalgılarıyla türküler okuyor. Çok çekici, garip bir ses. Orta karar bir ses değil. Ya çok üstün bir ses ya da çok kötü. Karar veremiyorum. Mutfakta önüne çiçekli bir önlük bağlamış. Kızartmak için patatesleri incecik doğrarken kendi başına türküler söyleyen bir kız olarak düşünüyorum onu. Umutları yeşerten bir kız. Gece karımdan enfes bir mektup aldım. Artık çok özledim seni diye başlıyor. Bir yeri çok önemli bence. Ben bütün kötülüklere karşı dayanıklıyım. Yeter ki dostlar gül atmasınlar. Seni seviyorum diyor karım bana. Seni seviyorum diyor. Bu mektubun cezaevi yönetimince okumuş olmasından hiç gocunmuyorum. Onlar da görsünler işte. Karım bana seni seviyorum diyor. Babam bilir kişileri öğrenmek için İstanbul'a gitmiş dönmüş. Bilir kişiler bildiğimiz kişiler. Başkaca bir şey söylememe gerek yok diye yazıyor karım. Her şey anlaşılıyor bu cümleden. Her şey öylesine ustaca tezgahlanıyor ki kolay kolay çıkış yok buradan anlıyorum. Bilir kişiler belli. Oynanmakta olan oyun belli. Oyunun sonu da belli. Verilecek cezanın ne kadar olacağı asıl soru işareti burada. Ucuz atlatırsam kar sayacağım. Üstümüze iyi geldiler. Oyunu da kuralına göre oynuyorlar. Babama yazdığım mektuptan. Niçin bu kadar çırpınıyor? Niçin bu kadar koşturuyorsun? Aşırı yorgunluk gelmez senin hasta kalbine. Bilmez misin? 3-5 kuruş adına ne yapacakları önceden belli bilir kişilerin kim olduklarını öğrenip de ne yapacaksın? Değmez. İşi oluruna bırak. Teyze oğlun, Gün Soysal çok ilgisiz değil mi? Ne yapsın? Tek suçu benimle akraba olması. Erdal'ın akrabası o. Erdal ise hapiste. Gün Soysal, Ankara Sıkı Yönetim Askeri Savcısı. Zaten bizler gibi olsaydı, bugün orada olacağına, burada bizlerin yanında olurdu. Boş verin, sakın gidip bir dilekte bulunmayın. Onlar oradaysa, bizler de buradayız. Onların elinde tutsağız. Bize ceza bile kesseler, onurlu, gururlu birer mahkum olmalıyız. Dev genç sanıkları o kadar çoktu ki, hemen her cezaevinde, her koğuşta pek çok dev genç sanığı vardı. Duruşmalar başlamıştı. Hemen her sabah çorbayı içtikten sonra hazırlanıyorlar, koğuş kapısında birikip çağrılmayı bekliyorlardı. Bir gün kapının açılmasını bekleyenlerin hepsinin elinde birer kitap görmek şaşırtmıştı beni. Benim bildiğim solcu gençler kuramsal kitapların, çizgi romanların dışında pek kitap okumazlardı. Edebiyatla uzaktan yakına ilişkileri olmamıştı. Pek çoğu kuramsal kitapların cezaevlerine sokulmaması yüzünden zaman zaman yerli ya da yabancı edebiyat kitapları okumak zorunda kalmışlardı. Onları böyle ellerinde kitaplarla görünce dayanamamış kalkıp yanlarına gitmiştim. Erdal ağabey, o büyük duruşma salonuna sokuyorlar bizi. 600'ün üzerinde kişiyiz. Kaç gündür kimlik tespiti yapılıyor. Bu iş daha 1-2 ay sürer. Ondan sonra sıra yargılamaya gelecek. Biz de böyle kitaplar götürüyor okuyoruz. Ne güzel demiştim. Ancak birden hepsinin de elinde Agatha Christie'nin kitaplarını görmek ilgimi çekmişti. Agatha Christie kolay okunan, sürükleyici kitaplar yazan sevdiğim bir yazardı. Bu sevincimi kendine açıkladığımda Agatha Christie'nin ne önemli bir yazar olduğunu söylediğimde çocukların hali görülecek şeydi. Hepsinin yüzünde iğreti bir gülümseme duruyordu. Biri elindeki kitabı uzattı. Aldım. 10 Küçük Zenci. Agatha Christie'nin en sevdiğim romanlarından biri. Karıştırmaya başladım. İlk formanın bittiği 16. sayfada 10 Küçük Zenci bitiyor, 17. sayfada Leninizmin ilkeleri başlıyordu. Elinizdeki bütün Agatha Christie'ler de böyle mi? Dedim. Hepsinin içinde başka kitaplar var dedi biri. Doğrusu Leninizmin ilkelerini ben de bir kez daha okumayı çok isterdim. Bu kitabı bitirince bana verir misin? Git İsmail'e adını yazdır, sıraya gir Erdal abi, dedi sözde. 10 Küçük Zenci'yi okuyan çocuk kitabı çekti aldı elimden. Hangi İsmail bu? Bizim İsmail. Koğuş kapısı açıldı. Çocuklar adları okunarak bir bir çıkıp gittiler. Doğruca İsmail'e gittim. Leninizmin ilkelerini okumak istediğimi söyledim. Açtı defterini. Ağabey, ayın 21'inde kitap senin dedi. Adımı yazdı. Senden önce 3 kişi daha var. Çaresiz yatağıma döndüm. Ama verilen tarihi unutmadım. Gerçekten de ayın 21'inde 10 Küçük Zenci elimdeydi. 4 gün sonra kitabı okuyup geri vermek zorundaydım. Bir gün avluda duvar dibine çömelmiş Leninizmin ilkelerini okurken Münir Ramazan Aktolga gelip yanıma çömeldi. Okuduğum kitabı merak etti, verdim. Karıştırırken birden çığlığı attı. Ağabey ver bu kitabı bana, dedi. Olur mu yav, dedim. Bitirmedim daha. Okumak istiyorsan git İsmail'e adını yazdır, sıran gelince alırsın. Hangi İsmail bu? Bizim İsmail, birinci koğuştaki İsmail. Münir, ikinci koğuşta kalıyordu. Her iki koğuştakiler havalandırmayı birlikte çıkarılıyordu. Fırladı gitti Münir. Hemen İsmail'e adını yazdırmış ama benden sonra da sıraya girenler olmuş ki 14 gün sonrasına gün vermiş İsmail. Yanıma döndüğünde hem sevinçliydi hem de sabırsızdı. Ertesi akşam koğuşlarımıza sokulurken Münir benden okumak için bir kitap istedi. Elimdeki kitapların çoğu ön hücrelerdeydi. Çantamda yalnızca 3 ciltlik Karamazov kardeşler kalmıştı. İlk cildini Münir'e verdim. Ertesi gün havalandırmada Münir'i aradım gözlerimle, yoktu. Kaldığı ikinci koğuşa girdim. Yemek masasının başındaydı, koğuş boştu. Önündeki sarı defteri durmadan bir şeyler yazıyordu. Ne yazdığını sordum. Verdiğin kitabı okurken notlar alıyorum, dedi. Baktım, kitabın daha 20. sayfasındaydı. Romanın yazıldığı günlerde Rusya'nın sosyal ekonomik yapısını çözmeye çalışıyorum, dedi. Bütün gece hem okumuş hem yazmış. Güldüm. Münir, roman böyle okunmaz, dedim. Dostoyevski seni böyle görse bu romanı yazmaktan vazgeçerdi. Nasıl okunur ya? Yahu edebiyat dünyasının en büyük romanlarından birini okuyorsun. Önce hele kitaba kaptır kendini, oku, bitir, sonra oturur izlenimlerini yazarsın. Hiç roman okumadın mı sen? Okumadım sayılır. Bir keresinde zorla Yaban'ı okumuştum. Sarmamıştı, yarısında bırakmıştım. Beni dinle, önce kitabı oku. Böyle roman mı okunur, not almayı şimdilik bırak. Şaşırmıştı, pek hoşlanmamıştı söylediklerimden. Kalktım, avluya çıktım. Münir ODTÜ öğrencisiydi. Gençlik liderlerinden biriydi. Üstelik iki de küçük kuramsal kitap yazmıştı. O gece herkes uyurken kapıları kapatılmış iki koğuşun önündeki boşlukta dolaşan nöbetçi er yatağımda beni uyanık kitap okurken görünce eliyle çağırdı beni uzaktan. Duyabileceğim bir sesle gel, dedi. Elinde bir kağıt parçası tutuyordu. İndim yataktan. Demir parmaklıkların arasından uzattı elindeki kağıdı. Açtım okudum. Münir'den geliyordu. Erdal ağabey, Karamazov kardeşlerin ilk cildini bitirdim. Ne olur nöbetçi erle bana ikinci cildi gönder, uyuyamıyorum. Gidip çantamdan aldım kitabı, verdim nöbetçi ere. Ertesi gece Münir kitabın üçüncü cildini de bitirdi. O günden sonra ona değişik kitaplar verdim. Başka hücrelere dağıttığım kitaplar okunduktan sonra geri geliyordu. Bir gün avluda dolaşırken yanıma geldi Münir. Erdal ağabey, sıra bana geldi. Leninizmin ilkelerini okudum. Dışarıdayken kaç kere okumuştum. Ama ilk kez anladım kitabı. Başka bir kitabı okur gibi okudum. Ne dersin buna? Ne diyebilirdim? Dilimin döndüğünce anlattım. Münir, Dostoyevski, Balzac, Gorki, Orhan Kemal, Steinbeck okumuştu. Elbette Leninizmin ilkelerini daha iyi anlayacaktı. Toplum içindeki insanı çözümleyip yeniden yaratan bu büyük ustalar, Münir'e dünyanın, insanın gizlerinin kapılarını açmışlardı. Münir'in gözlerindeki kuramsal gözlük düşmüş, dünyaya, İnsana çıplak gözle bakmasını sağlamışlardı.